Herkese merhabalar. Paraşütle Üretim Bandı'nın 8. bölümüne hoş geldiniz. Ben Eren.
Ben de Andaç.
Bugün süper bir konuğumuz var. Güvenç Güngör. Hoş geldin.
Hoş bulduk.
ThoughtWorks'ten. ThoughtWorks'e eminim dinleyenlerin çoğu biliyordur ve çok da merak ediyordur. Bence çok güzel bir bölüm olacak diyorum ve direkt giriyorum aslında. Hoş geldin tekrardan. Bizimle bize zaman ayırdığın ve bilgilerini paylaşacağın için de ayrıca teşekkürler. Çok kısaca kendini tanıtarak ve sonra da ThoughtWorks'i tanıtarak başlayabiliriz aslında.
Merhaba, beni davet ettiğiniz için ben teşekkür ederim. İsmim Güvenç. Yaklaşık 12-13 yıldan beri profesyonel olarak çalışıyorum. Yazılım geliştirme geçmişim var. Daha sonrasında işte proje yönetimi ve program, product management gibi işler yaptım. Benim için de enteresan bir şekilde farklı şeyleri deneyimleme gibi bir sevda vardı. O yüzden hem domain olarak farklı, hem müşteri olarak farklı, hem firma hem de ülke olarak farklı şeyleri deneyimliyorum. Hani geçmişe baktım, yaklaşık 2-2,5 senede bir şey tık atıyor bende. O 2-2,5 senede ya pozisyon değiştiriyorum ya bir şeyleri değiştiriyorum. ThoughtWorks'a yaklaşık 1,5 senedir çalışıyorum. Delivery için gelmiştim. Yani bir projenin başarılı teslimatı için aslında gelmiştim. Dönem içinde ThoughtWorks lider takımına girdim. ThoughtWorks'a yönetici yok. O yüzden lider takımları var aslında. Hani içeride özellikle organizasyon açısından önemli konulardan biri. ThoughtWorks 2012-2013 yılında hepsi burada için Türkiye'ye geliyor. O ThoughtWorks UK ofisinin inisiyatifiyle satılan ve başlayan bir hareket. Hepsi buradan da ve o parakendedeki yükselişle birlikte aslında deniyor ki biz niye Türkiye'de bir ofis açmayalım? Tabii orada ThoughtWorks globalde çalışmış Türkler de inisiyatif oluyor. Önemli konulardan biri. Çünkü ThoughtWorks hiçbir zaman o ülkedeki o milleti tanıyan insanlar olmadıkça o ülkede ofis açmıyor. Hepsi burada çalışan arkadaşlar, sağ olsunlar, ellerine sağlık, buradaki grubu büyütüyorlar. Hem ThoughtWorks'u büyütüyorlar hem de yazılım komitesini büyütüyorlar aslında. ThoughtWorks temelde yazılım geliştirme danışmanlığı yapıyor. Danışmanlık kelimesi Türkiye'de biraz zehirli bir kelime. Ne yapar ki falan. ThoughtWorks baya baya iş yapıyor yani. En zor işleri girip bizzat yapıyor. Çünkü takımların içinde hani daha detaylı konuşuruz ama her rolden insanlar var. Türkiye'de hani financial services dediğimiz işte finans kurumları, otomotiv ya da digital services dediğimiz gruplarda müşterilerimiz var ve onlarla çalışmalar yaptık. Yaklaşık 20-25 senelik bir firma, 4500 tane çalışanı var ve 15 farklı da ülkede var. Hani dolayısıyla baktığımızda butik bir danışmanlık şirketi, butik bir uluslararası danışmanlık şirketi diyebiliriz. Kurucu olan kişi Roy, yıllar boyunca zaten tek sahibiydi yani. İşte bu işleri yaparken ben bir de firma kurayım diyen, bunu da bayağı büyüten bir kişi. Üç tane ana bacağın üstüne kurduğunu söylüyorlar. Ki bunu görüyorsunuz da yani zaman içinde ve ofislere göre bu bacakların değeri ve öncelikleri değişebiliyor. Nedir onlar? Birincisi, yaptığın işin sonunda değer üret ki müşterin para kazansın ki devam edebilin. Yani sürdürülebilir bir başarı olsun, sürdürülebilir bir şey olsun. Ve bunu yine teknolojiyle, danışmanlıkla yap. İkinci bacak, gittiğin yerde yaptığın işi, öğrendiklerini anlat ki oradaki yazılım sektörü de, o komünitede gelişsin. Ne gibi? İşte meetup yap. Meetupları organize et ki insanlar bir araya gelsin. Öğrendiklerini git kitap yaz, kitaplaştır, dağıt ki onları okusunlar. Git ThoughtWorks'e insight yaz ki oradan bilgiyi paylaş. Git paraşütte podcast davetini kabul et ki daha çok kişi hani edindiklerini öğrenebilsin. Son bacak da aslında ekonomik ve sosyal adalet diye geçiyor. Bu da normalde teknolojide çözülebilecek bazı konular var. Mesela bir tane proje vardı. Şimdi birçok bilgi e-mail üstünden devletlere gittiği için hiç izlenemeyen pixelated adı altında bir proje yaptı mesela şirket. Sizin e-mailiniz kimse izleyemiyor. İstediğiniz gibi yazışabilirsiniz. Başka bir konu, çok büyük bir mesela fakir ülkelerin sağlık sistemi yok. Onların otomasyon sağlık sistemleri için yazılmış en büyük bir OpenMRS diye bir sistemin üstüne yazılmış bir yapı var. Orada çalışan yüzlerce danışman var. Bu mesela, bunlar hepsi free of charge. Yani şöyle diyeyim, saatli $1 göstermelik ücret fiyatlandırılan çalışmalar ama free of charge. Başka ne var? Open contribution'lar, yani open source contribution'ları. Birçok ortamda hani yapılanları mesela Tesla ekibinin çok iyi bildiği Selenium mesela, aslında vaktiyle ThoughtWorks'un bir ihtiyacı için geliştirilmiş, sonra işte community'ye verdiği paketlerden biri ve böyle çok sayıda var. Niye? Çünkü hani ben bir kez yazdım, siz de kullanabilirsiniz gibi. Dolayısıyla temelde uzun yıllardan beri var olan, bir şeyler teslim etmeye çalışan, içinde bayağı tutkulu teknolojistlerin olduğu, teknolojist diyorum çünkü yazılım geliştirici olmak zorunda değil ama bayağı tutkulu, yani hani yönetmesi de zor, yönlendirmesi de zor, tutması da zor bir kitleyi barındıran büyük bir ev aslında, büyük bir aile.
ThoughtWorks daha çok büyük firmalarla çalışıyor. Büyük firmalara yazılım geliştirme danışmanlığı, ürün geliştirme danışmanlığı veriyor. Değil mi?
Aslında çalışıyor biraz tanımlamak lazım. Fatura kesmekse evet, büyük corporate'lara fatura kesiyor. Ama işte P2'nun var olma sebebi zaten büyümek isteyen, hani direkt çalışılamayanların o bilgiyi alabilmesi zaten. Dolayısıyla o aile herkese hizmet ediyor. Çalışmak demeyeyim de herkese hizmet ediyor. Ama parasını evet daha çok büyük corporate'lardan kazanıyor. Çünkü onlar daha büyük monolit yapıları var. Finansal olarak bütçeleri daha güçlü, danışmanlık alabiliyorlar.
Ya, ThoughtWorks aslında bir, şimdi kağıt üzerine baktığımızda bir hizmet veren bir şirket. Genelde de işte bu danışmanlık veren, hizmet veren şirketlerde hep işte şeylerde ölçeklemesi zor işler. ThoughtWorks bunun tamamen aslında zıt bir örneği. Yani şu anda kaç kişi oldu ThoughtWorks globalde?
Globalde 4500 civarı bir sayıdan bahsediyoruz.
4500 kişi, kaç ofis?
42-43 ofis olması 43 lazım. Ofis. Ben sahneyi bıraktım son dönemde.
25 senedir bu işi yapıyor.
Evet.
Ve danışmanlık firması, hizmet veren bir firma. Yani çok güzel bir örnek aslında bu. Yani bu şeyi global bir ölçeğe getirebilme. Büyük bir ihtimalle bu bahsettiğin işte üç bacak dediğin, bu three pillars dediğimiz şeyden dolayı da belki de bu şeyde gelmiş olabilir yani.
Kesinlikle haklısın. Tabii bu üç bacak bir grup insanı da beraberinde şirkete çekiyor. Mesela Martin Fowler belki ThoughtWorks isminden daha çok tanınır. Ama Martin Fowler ThoughtWorks'un aslında bir çalışanıdır yani. Chief Scientist olarak çalışanıdır. CTO'muz Rebecca Parson yine çok güçlü. Bu ilk Java komünitelerini kuran, lead eden insanlardan biri, ThoughtWorks'un içindedir. Ve geçen bir GCG dediğimiz bir liderler takımının bir soru cevap seansı vardı. Orada şey dedi Rebecca Parson, yani CTO şey demişti. Biz normalde 50 kişi bu işi yaparken, 100 kişi yaparken kaliteyi tutturursunuz ama 5000'e çıktığınızda kesinlikle bu kaliteden ödün vereceksiniz demişlerdi. Ve biz bunun olmayacağını ben o gün iddia etmiştim. Hala da bunun arkasındayım. Niye? Çünkü ThoughtWorks'un işe girim süreçleri çok adımlıdır. Hani dönüşüm oranları çok düşüktür. ThoughtWorks'e müşteriye giden kişiler zaten bir şekilde onboard etmiştir ya da shadow olarak bir dönem deneyimli kişilerin yanında gitmiştir. Yani temelde resource management diye geçen resource kelimesini ben bayağı ayar olurum. Yani ne demek resource? İnsan gidiyor orada, bir sanat. Çünkü benim için yazılım geliştirme bir sanat işi. Onun için de o kişilere gereken desteği, ilgiyi vermek gerekiyor. Ortamı sağlamak gerekiyor.
Şöyle enteresan bir şey de var aslında. ThoughtWorks'un verdiği danışmanlık işte yüksek, daha sonra büyük organizasyonlarda çevik olabilmek, hızlı olabilmek, adaptif olabilmek. Sizin bunu 4500 kişide zaten yapabildiğinize göre demek ki bu yaptığınız danışmanlık demek ki doğru. Yapabiliyorsunuz ki.
Yapabiliyor muyuz bilmiyorum. Çünkü yapabilmek o çok enteresan bir şey. Çünkü ThoughtWorks temelde gittiği yerlerde takımların otonom olabilmesi, kendi kararlarını alabilmesini istiyor. Ama takımların otonom olabilmesi için sizin o takıma bir hedef verebilmeniz gerekiyor. Şunu şöyle yapacağız, buraya gideceğiz. Yani birilerinin aslında bir şekilde yön gösterebilmesi gerekiyor. Takım yönü görüyor ama gidemiyor. Niye? Teknik olarak yapamıyor. Takım sayıca yapamıyor. Zaman olarak yapamıyor. Dolayısıyla o takıma o yetkinliği de aşılamak gerekiyor. Temelde hani ThoughtWorks'un bu şirketlerdeki dönüşüm hikayesi temelde bir projeyi seçip o takımları enable etmekle başlıyor. Yani buraya gideceğiz, organizasyon okey, Hani tepede bu projenin hedefi belli. Nasıl gideceğimiz için yöntemler de belli. Bu yöntemler genelde proje yönetim süreçleri falan gibi düşün. Hayır, teknik olarak nasıl gideceğimiz asıl burada önemli olan kesim.
Oraya istersen de daha şimdi derinden girelim. Bu tamam. P1 dediğimiz yani nasıl kaliteli ürün geliştirilir? Veya siz nasıl tanımlıyorsunuz bu
şeyi? P1 dediğimiz, Güral şimdi biraz önce bahsetti, birinci bacak.
Tamam, birinci bacakta işte yani o süreçleri müşterilere vermek ki müşteriler de karlı şeyler yaratabilsin.
Aslında onu şöyle bak, biz üçe bölüyoruz. İlk başta hangi projeyi seçeceğimizi bilmemiz lazım. Onun adı discovery, yani bir keşif gibi. Genelde şirketlerde şeyi görüyoruz. Onu yapalım, bunu yapalım, şunu da yapalım. Kimse arkasını sormuyor. Sadece yapalım. Hatta bir şirkette çok komik bir şey olmuştu. Şey gelmişti. Ürün fikri vermek performans puanıydı. Herkes tabii deli gibi ürün fikri çakıyor. Yani kimse arkasına bakmıyor. Olur mu, olmaz mı? Yapılır mı, yapılmaz mı? Sonra o portföyü yönetmesi gereken kişilerde binlerce itemlik bir listenin içinden bunu mu yapalım, şunu mu yapalım, şöyle mi yapalım, böyle mi yapalım diye yamuluyor. Niye bunu anlattım? Aslında temelde kaliteli ürün geliştirme denen şey ya da ürün geliştirmenin asıl olayı günün sonunda bir diğer üretip üretmediğiniz. Yani sizin hayatınızda bir şey değiştiriyor mu? Yoksa yapmış olmak için mi yapıyorsunuz? Gündelik hayatta da öyle değil mi yani?
Bunu peki nasıl yapabilirler? Kaliteli ürün geliştirmeyi.
Temelde şöyle bir şey var. Bu discovery projeyi seçmek için. Projeyi seçtikten sonra Inception denen bir seri var. O da aslında çok kısa, bir iki haftalık bir seans. Orada şey diyoruz, 6 aylık projeler için 2 hafta, 3 aylık projeler için 1 hafta yeterli diyoruz. O da projenin eline boyuna her şeyi gördüğünüz kısım. Yani arkitektür nasıl olacak, hangi özellikler olacak, hangi müşteriye gideceğiz, bu projeyi niye yapıyoruz, projede kimler var, yakın çevrede kimlerle çalışacağız, teknik altyapı nasıl olacak gibi birçok şeyin böyle tartışıldığı yoğun bir hafta, projenin boyutuna göre 2 haftalık seans düşünün. Onun sonunda zaten birçok şey belli oluyor. Ne yazık ki birçok organizasyonda bu 2 haftayı vermeyelim diye yanlış yapılan ürünler seneler sonra biz bunu böyle değiştirsek ya diye geliyor.
Bu bir haftaya, bu 2 haftaya girdiğinizde bir ön bir hazırlık yapılıyor mu peki?
Yok, biz genelde şöyle yapıyoruz. Bizim istediğimiz şey işi bilen, işin içinde çalışacak olan kişilerin bir odada olması. Diyoruz ki bize büyük duvarların olduğu ya da camların olduğu büyük bir toplantı odası verin. Biz 2 hafta boyunca burada sabahlayacağız, burada çalışacağız. Tüm seansları da burada koşacağız diyoruz. Ama biz istediğimizde o proje içindeki ilgili kişiler lütfen olmuş olsun. Eğer yoklarsa zaten bu 2 haftayı sonra başlayalım. Çünkü çok seri bir koşu. Time box bir koşu. Hiçbir şekilde geriye dönüş yok. Bam bam bam bam bam gidilen bir koşu. Dolayısıyla ilgili kişilerin olması, gerekli soruların, hani temelde biz bu projeyi mi yapsak, bu projeyi mi yapacağız daha net değilse, o zaman bir adım daha geri gidelim. Bir discovery yapalım. Bakalım gerçekten neyi yapmak istiyorsunuz, onu anlayalım dediğimiz böyle fazlar var aslında.
Kimler var? Yani hani bu iki aşamada da bir, hani proje seçme aşamasında ilgili kişiler dediğin kimler? İkincisi de bu discovery aşamasında ilgili kişiler dediğin kimler?
Yani discovery'de daha çok üst yönetim organizasyon oluyor. Üst yönetim ürün yöneticileri gibi oluyor ki yani genel nereye gidecek, ne olacak onları anlayalım. Ve teknik taraftan da arkitektler oluyor ki hani arkitek kelimesi de biraz sıkıntılı. Çünkü Martin Fowler'ın bir sözü var mesela. Kod yazmayan arkitekt mi olur ya? Arkitekt döküman mı yazarmış falan gibi bir şey var. Dolayısıyla teknik olarak biz teknolojiyi bilen kişiler, marketi bilen, business kişileri, organizasyonu bilen yönetim kişileri. Discovery atıyorum bir haftaysa, o bir haftanın her bir haftasında orada olması gerekmiyor. In and out session'lar var. Sen gir çık. Birebir seanslar var. Dolayısıyla bu şey gibi. Hastaneye gittiğinde bir hani film çekilir ya, bakalım kırık mı var, çıkık mı var ne. Aslında bir nevi film çekme ya da snapshot alma seansı gibi düşünebilirsiniz. Orada tabii şöyle faydaları var. ThoughtWorks'un diğer globalde yaptığı projelerdeki çıktıları, değerleri ve genel trendleri bildiği için orada tabii bizim direkt olması bile dolaylı yönlendirmemiz. Aslında şu projeyi şöyle yönlendirebiliriz. Aslında burada şöyle bir şey yapıyoruz. Evet falan. Çünkü genelde bu seanslardan çıkan ekiplerin ilk söylediği şeylerden biri, ufkum açıldı. Çünkü genel şöyle, herkes çok fazla işe gömülü çalıştığı için çıkıp da bakmıyorlar yani. Nereye gidiyoruz? Bu projeyi gerçekten yapmalı mıyız? proje yayına çıksak hiçbir şey olmayacak. Market değişti. Pivot etmek lazım. Ama söz verdik projeyi yapalım. O sırada başka bir proje daha kaçıyor. Dolayısıyla hani hep agility'nin bir daily stand-up'tan ibaret olduğu düşünülüyor. Hayır, agility aslında tüm seviyelerde bu kararları alabilecek yetkinliği ve hani cesareti gerektiren bir şey.
Discovery aşamasında siz yani karar vermek için, daha sonra karar verdiğinizde o kararın outcome'ını da bir şekilde hedefliyor musunuz? Yani ben okey tamam bunu yapacağım. Karar verdik artık. Bütün yöneticilerle de konuştuk. Beklentim şu yönde gibi bir hedef veya bir metrik veya vesaire bir şey belirleniyor mu?
Çalışma yani şöyle, temelde organizasyon ne yapmak istiyor? Bunun vizyon gibi. Hani gibi, o da komiktir. Vizyonu ayrıca anlatacağım. Çok komik çünkü. Organizasyon ne yapmak istiyor? Bunun için ne gibi hipotezleri var? Bunu nasıl sağlayabilir? Bu hipotezler için ne gibi riskler alacak? Bu risklere göre hangi projeleri yapacak diye bir kırılım geliyor zaten. Dolayısıyla o hani bir ağaç yapısı düşünün, derinlikli. Uzun bir Excel listesinde direkt gitmektense ağaç yapısında. Çünkü bizim beynimiz zaten lineer düşünmüyor. Hani bu mind mapping gibi şeyleri de hani okumuş kişiler direkt fark edeceklerdir. Beynimiz lineer düşünmüyor. Dolayısıyla o ağaç çok daha önemli. Ben para kazanmak istiyorsam önümüzdeki çeyrekte benim maintenance'la ilgili bir şeye bakmamam lazım. Ya da operation, para kazanacağım, yeni ürün yapmam lazım. Yok, ben cost cut yapacaksam cost cut'ı nereden yapacağımı bilmem lazım. Ona göre seçmem lazım. Ben call center'daki çağırma almak istiyorsam başka bir şey. Sektörde lider kimsenin yapmadığı yepyeni bir şey yapmak istiyorsam başka bir şey. Dolayısıyla uzun listeler yerine organizasyon aslında önümüzdeki 6 ay 1 sene ne yapmak istiyor? Pıt pıt pıt pıt. Altı, bunları nasıl yapabiliriz? Yapabilir miyiz? Bunların maliyetleri ne gibi? Hepsi aslında kırılıyor. Merak edenler için Lean Value Tree diye geçiyor pratiğin adı. Value Driven Portfolio Management'ın altındaki pratiklerden biri. Oldukça güçlü pratiklerden biri. O zaten tüm organizasyona bir farkındalık sağlıyor. Diyor ki ya ben burada bunu yapmam gerekirken bunu ne koşacağım, boş ver diyor. Geç. Dolayısıyla temelde benim hani Todoroks'ta en beğendiğim şey, Todoroks hiçbir şeyi direkt söylemiyor aslında. Her şeyi gösterdiği için, gösterecek ortamları fasilite ettiği için takım seçmeye başlıyor.
Kararı yine aslında takım veriyor.
Evet, çünkü o işi karar yapacak. O işi takım yapacak. Takımın onun etmesi çok önemli.
Karar verildi diyelim. Artık ne yapacağımızı biliyoruz.
Tamam.
Nereye gitmek istediğimizi de biliyoruz. Stratejimiz de belli, misyonumuz da nispeten tamam. Belli. Artık işin mutfağına gireceğiz. Yapmaya başlıyoruz. Odayı aldınız.
Tamam.
Nasıl başlıyorsunuz?
Temelde ilk defa çalışıyorsak orada bizim bu inception dediğimiz pratiklerin içinde daha çok organizasyonu tanıyan pratikler var. İşte bunlara Engine and Anchors, Speedboat, Hot Balloon gibi bazı pratikler var. Bunlar hemen şeyi gösteriyor. Bu organizasyonun temel sıkıntısı ne? Bu takım neden zorlanıyor? Ama Day One çok iyi oluyor. Bizim ilk girişimiz Introduction. Icebreaker pratikleri çok yaygındır biliyorsunuz. İki sene birlikte çalışmış takımlar. Soru çok net. Bu odadaki herkesi tanıyanlar el kaldırsın. Odada 20 kişi var. Bir kişiye kaldırıyor. Çünkü hiç kimse birbirini daha yüz yüze görmemiş. Ve bunlar farklı ülkelerde çalışmıyorlar. Bunlar İstanbul'da farklı ofislerde çalışıyorlar. Temel fark ne? Biri istiyor, biri yapıyor. Biri istiyor, biri yapıyor, biri istiyor. Hiçbir zaman birlikte bir şey isteyip birlikte bir şey yapmamışlar yani. Dolayısıyla hani takım olmanın ilk kurallarından biri aslında birbirini anlamak, halden anlamak. Onun da öyle bir sıkıntısı varmış. Ha, bunun da böyle bir derdi varmış. Ha, bu meğersem bundan olmuyormuş. Dolayısıyla pratik aslında bu hani işi sahiplenmek ve takım olmayla ilgili direkt day one'da birbirine herkesi çarpmakla başlıyor. Siz görmüşsünüzdür. Bir seansa girirsiniz. Seansta teknik ekip bir tarafta oturur, iş ekibi bir tarafta oturur.
Evet.
Pratiği dağıtmak çok kolaydır. Sağdan sola 1-2-3-4-5 diye sayın. 1-2-3-4-5-6-7 çiftler tekler ayrışı versin. Pat. Hemen ayrışır zaten takımların içinde insanlar. Birbirlerinin gözlemleme fırsatı olur ve tanışma fırsatı olur. Çünkü bu şey gibi 11 tane çok iyi top oynayanı siz sahaya koyduğunuzda bunlar iyi bir takım olmaz ya. Aynı şey orada da var. Onlar bir şekilde vuruşacaklar, kavga edecekler, birbirlerine kafa gözü dalacaklar ki takım olabilecekler ya da olamayacaklar.
Biz bankalarda görüyoruz bunu. Biz bankalarla bayağı yakından çalışıyoruz. Aynen dediğin gibi yani toplantıya giriyorsun. 20 kişi var. 20 kişinin işte birçoğu birbirini tanımıyor tamamen. Tanım dediğin abi. Gibi işte yapanlar ve isteyenler şeklinde.
Yani burada şey konusu var tabii. Yani siz bir firmayı tech company mi yapmak istiyorsunuz, sales company mi yapmak istiyorsunuz? Arada bence çok büyük bir fark var. Yani satış odaklı bir firma mı olmak istiyorsunuz, teknoloji driven bir firma mı olmak istiyorsunuz? Bence ikisi de olmanız lazım. Çünkü artık teknoloji at core dediğimiz çekirdekte teknoloji var. Ama ne yazık ki hala üst yönetimler, organizasyonlar bir önceki nesile dair olduğu için satış odaklı firma diyor ki ben bunu istiyorum, bu tarih istiyorum, hemen istiyorum. Parası neyse vereceğim. Parasını söylesen de vermez ha. Ama istiyor yani. Sonra o kadar ısrar ettiği şeyi yayına atarsın bir kez kullanmaz. Mesela bu arızalı bir satış odaklı yapı. Arızalı teknoloji derdi. Harika architecture yaptım, süper configurable, şurada da çalışıyor, burada da çalışıyor. Müşterim var mı? Ya biz hiç müşteriye bakmadık, bir yapalım sonra satarız dedik. Bakın bu da teknoloji arızası yani. Bunların ikisi de edge case. Ortası nerede? Ben doğru markete gidiyor muyum? Doğru ürünü yapıyor muyum? Doğru teknolojiyle yapıyor muyum? Ürünü çöpe atabilecek cesaretim var mı? Takımı değiştirebilecek cesaretim var mı? Mesela en temeldeki takımın arızalarından biri jerk dediğimiz tipler olur hep. Çok iyidir, harikadır, işi bilir, yıllardır oradadır ama kimse çalışmak istemez. Yani siz o kişiyi takım kıdem ve ihbarını verip takımdan ayırabiliyorsanız bir değişimin hareketini yapmaya başlamışsınızdır demektir. Riski ne olursa olsun.
Peki o odada ekibi birbirine vurdun. Tekleri çiftleri ayırdın.
Tamam.
Kaynaştılar. Artık problemi detaylandırma, ürünü aynen. Nasıl çözeceğimize geliyoruz. Orada zaten siz lead ediyorsunuz bütün bu süreci de müşterinin problemini nasıl yani spekleri mesela nasıl yazıyorsunuz, ne formatta yazıyorsunuz, ne çıkıyorlar oluyor, musunuz? Yazıyor evet. Musunuz?
Şöyle yazdırıyoruz. Okay. Hatta bir keresinde bir kız bize şey demişti, abi dümüşü biz yapıyoruz, biz niye çalışıyoruz falan demişti yani. Fasilitasyon önemli. Temelde design thinking çok hani yine buzzwordlerden biri gibi gelecek ama design thinking'in içindeki hani problem definition seansları çok kıymetli. Onun üstüne ideation'lar çok kıymetli. Biz kesinlikle bu iki hafta içinde işte customer'a dair bir şey yapıyoruz. Probleme dair bir şey yapıyoruz. Problemi çözmeye dair ideation için bir şeyler yapıyoruz. Ve diyoruz ki bu mu bu mu şu mu şu mu? Ama prototipleyip prototiplememek aslında biraz çalıştığımız domaine göre değişken. Yani biz mesela bir otomotivciyle çalışmıştık. Bir problemleri vardı. İki hafta içinde onlara çalışan bir prototip de vermiştik. Demiştik al işte buradan bak ne istiyorsun.
Tasarım siz yapmadınız ama.
Biz yaptık. Tasarım.
Siz yaptınız.
İki hafta içinde geldik. Marketi gezdik. Ama yoğun bir iki hafta. Yoğun bir haftaydı. İki hafta da değildi. Marketi gezdik. Geldik bu inception dediğimiz seansları koştuk. Yani nedir, ne değildir, ne isteniyor, ne başarı, ne değil. Onun dışında dedik ki böyle böyle bir feature lazım. Çünkü siz bir product yapıyorsunuz, bir product vision'ı koyabilmeniz lazım. Bir ürününüzün bir vizyonu var. Kime gidecek, ne yapacak? Onun feature'larını çıkartabilmeniz lazım. Bu olmazsa bu zaten ürün değil. Çünkü temelde şey var, yani bu tech driven'la ilişkili biraz. Çok güzel bir ürün yaptım. Harika. Kimse kullanmıyor ki. Ama harika yaptım. Dolayısıyla doğru feature'ları seçmek ve onları doğru prioritize etmek çok önemli. Çünkü temelde siz markete ne kadar hızlı vurursanız o kadar hızlı geri dönüş alacaksınız. Dolayısıyla sadece feature'lar çıkmıyor. Aynı zamanda prioritization'lar geliyor. Yapabiliyorsak o release planlamalar yapıyoruz. Diyoruz ki işte bu story'leri estimate ettik. Genel t-shirt size kullanıyoruz. Small, medium, large, x large gibi.
Peki estimate ettiğiniz şeyler sizin ne? Yani functionality, story dediğimiz şeyler.
Evet, değer üreten aslında storyleri estimate ediyoruz. Bu şey gibi işte şurada şunu kullanıcı böyle böyle bir şey yapabilmeli. Hani klasik işte storyleri detaylı yazmıyoruz ama temelde feature'ları yazmış oluyoruz. Yani ben paramı çekip paramı yatırabilmeliyim, dekontumu görebilmeliyim, işte mobilden bildirimleri alabilmeliyim gibi böyle büyük bug storyler düşünün.
Bu aşamada tasarım daha yok.
Tasarımlar değil ama wireframe'ler kabaca geliyor. Bu ideation'la birlikte wireframe'ler de beraberinde geliyor. Hmm. Çünkü şu bir gerçek ki kimse görmeden anlamıyor ne konuştuğunu. Nereye yazıyoruz? Kartlara yazıyoruz. Kartlarda her şey. Dolayısıyla duvarda hani bir seanslar koşulurken ama sen burada böyle demiştin. Git mail aç, doküman aç falan değil. Dön arkana, orada işte böyle demiştik. Ha tamam, o zaman bunu yapmayalım. Genelde bu çalışmalarda şey çok oluyor. In and out scope çok tartışmalı oluyor. Diyor ki ben 6 ayda bu işi yapmak istiyorum. Bunu da yapmak istiyorum. Yapamazsın. Belli işte yapamayacaksın yani. O zaman bazı şeyleri atmak lazım. Daha 2 haftanın içindeyiz. Bakın daha hiç bir satır kod evet. yazmadık yani. Ama çok ciddi kararları vermeye başladık. Diyoruz ki bunlar dışarıda, bunları sonra yapacağız. Bunları kesin yapacağız. Bu özellikleri
kararları kim veriyor? Beraber mi veriyorsunuz?
Takımla yani? Birlikte veriyoruz. Bu okey mi? Tamam hadi devam. Okey mi? Devam.
Peki şeyleri, storyleri belirlemeye başladınız. Artık t-shirt sizing ve scoring'e evet, giriyorsunuz. Ama siz daha şeyin hızını bilmiyorsunuz değil mi? Takımın hızını
takımın
bilmiyorsunuz.
Hızını bilmiyoruz. Velocity Game dediğimiz bir tane pratik var. Takımda geliştirici olan kişileri alıp onlara kartları önlerine atıyoruz. Diyoruz ki 2 haftaysa iterasyon. 2 haftada bunların kaçını yaparsın bakıyor. Bunları yaparım, bunları yapamam. Ver. Bir seri, bir round daha, bir round daha, bir round daha. Zaten orada aşağı yukarı kaç? Yani 2 small, 1 large yapar. 5 tane medium yapar. 1 large, 2 large, 2 medium yapar gibi şeyler zaten o roundlardan çıkıyor. Kartları seçmekte bir incelik yine var. Çünkü bazı kartlar bariz belli yani onu oraya koyup koymamak. Dolayısıyla bir taraftan bakıyoruz ortalamaya, takımın ortalaması nedir diye. Çünkü hani o çıktılara bakıyoruz. Sonra diyoruz ki roundlara ya devam ediyoruz ya bırakıyoruz. Kabaca şey diyoruz. Bu takım bir payırla iki haftada işte iki medium, iki small yapar. Bu da 6 puandır.
Pair dedin, pair programming'ini mi getiriyorsunuz siz şirketlere?
Pair programming'i şiddetle öneriyoruz yani. Gittiğimiz projelerde yapmak için de bayağı deriniyoruz yani. Yok biz pair yapmayacağız diyenlere de diyoruz ki bakın böyle böyle sıkıntılar olacak. Hazır mısınız? Biz denemek istiyoruz.
Diyor. Nedir yani, mesela sıkıntılar?
Yani pair programming bıraktığınızda en büyük sıkıntı aslında bilgiyi yine işte o jerk dediğimiz adamların eline bırakabilirsiniz yani. Çünkü bilgi bazı yerlerde toplanıyor. Onun dışında architecture bilen kişi sayısı çok azalıyor. Herkes belli alanlarda uzmanlaşıyor. Yani bu ne diyor, ne diye geçiyor. Bas efekt mi, bas faktör gibi bir şey yani. Yolda giderken o kişiye bir otobüs çarpsa bitti yani. Senin tüm hikayenin, historinin bitti. Dolayısıyla o bilginin paylaşılması çok önemli. Diğer bir kısım biz ne diyoruz? TDD yapacağız diyoruz. Birilerinin testi yazması lazım. O zaman paslaşabiliyor olmak lazım gibi şeyler. Dolayısıyla aslında olay süreçten çok teknoloji ve engineering practices dediğimiz mühendislik pratiklerinde yatıyor.
Sizin çok güzel bir framework'ünüz var. Bu Maslow'un ihtiyaç piramidine benzeyen. Ondan biraz bahsedebilir misin?
Evet. Ben Maslow'u bayağı severim yani. Kendi hayatım içinde hani Maslow'u bilmeyenler için belki biraz bahsedebiliriz. Maslow kabaca şey diyor yani hani birden çok basamak var ve bu basamaklarda insanların işte önce sağlığı iyi olmalı. Sonra kendilerini güvende hissetmeliler. Tam sırayı net hatırlamıyorum ama seviliyor ve seviyor olmalı lazım. Arkadaşlık ilişkileri olması lazım. Yaptıkları işle ilgili takdir alıyor olmalı lazım ki daha üstüne çıkabilsinler gibi bir önermesi var. Eğer en üstte olmak hep en üstte olacağınız anlamına gelmiyor. Mesela ben bugün çok iyiyim, harika, her şey çok iyi gidiyor. Birden bir hastalık oluyor, pat. Benim en öncelikli şeyim sağlıklı olmak. Bir güvenle ilgili bir sorun oluyor, pat. Ben her şeyi bırakıyorum, gidiyorum mesela gibi gibi bir piramidi var. Bunu yaparsanız onu yapabilirsiniz diye. ThoughtWorks'teki deneyimli danışmanlardan biri Aaron Erickson'ın bir önermesi var. Bu Maslow piramidini aslında Lean Enterprise, Lean Startup'a uyarlamış. Diyor ki yani siz eğer engineering practices'leri bilmiyorsanız en temelde yani nasıl test yazacağım bunu bilmiyorsanız nasıl pair yapacağım işte object oriented ne demek gibi. Ben çok teknik geçmiş olması ve çok orada ukalacı konuşmak istemediğim için detaylı söylemiyorum. Mühendislik pratikleriniz varsa üstüne artık Agile Delivery ile ilgili şeyleri koyabilirsiniz. Yani Agile Delivery'den nasıl planlayacağım, nasıl koşacağım, nasıl değerleyeceğim, işte nasıl deliver edeceğim. Mesela biraz önceki Inception'a dair eksik kalan bir nokta bence en önemli kritiklerden biri. Çalışmalar bittiğinde en sonunda showcase var. Yani orada asıl parayı veren sponsorların olduğu showcase. Yani iki hafta çalıştınız da ne çıktı bakalım. İyi ya da kötü ne çıktıysa orada. Dolayısıyla showcase'ler buradaki en önemli şeylerden biri. Yani agile pratiklerde sprint planning yapılıyor, sprint review yapılıyor gibi. Sprint işte closure'lar var. Ne yapıyorsun? İşte ben bu storyleri yaptım, bunları ettim. Hayır, yaptığın ürünü göster bakalım. Demoyu yap bakalım. Hani bence hani sprintlerde ya da iterasyon sonlarındaki en önemli pratik. Ben son iki hafta içinde ne yaptıysam onu aktif çalışır şekilde gösterebiliyor olmak lazım. Aksi takdirde sözlü olarak ben zaten bunu bitirdim. Bu yarım bitti, bu daha bitmedi ki falan gibi saçma bir hal oluyor ve arızalı durumlardan biri. Showcase çok önemli demiştik. Agile olduğunuz, yani pratikleriniz doğru, düzgün bir şekilde agile yapıyorsunuz ya da yapmaya çalışıyorsunuz. Okey. Ama siz bunları düzenli deliver edemiyorsunuz. Yani bir şey çekinlediğinizde direkt production'a ya da hani testlerin, automated testlerin koştuğu, DevOps pratiklerinin olduğu bir bandınız yok. Bu ne demek? Siz seri olarak üretemeyeceksiniz. O zaman DevOps pratiklerinizi de katacaksınız. En üstte de geldiğinizde artık lean, yani yalın organizasyon için işte değer odaklı olmak, işte bürokrasiden uzak, politikadan uzak, marketi yakın takip etmek, dataya göre karar vermek, hani benceler değil de dataya göre hızlı bir şekilde karar verebilmek, işte Facebook'la gelen işte breakfast yaklaşımları, failure fast gibi şeyleri yapabilmek için organizasyonu desteklemesiyle birlikte bir piramit tanımlamış. Hani biraz dağınık oldu. Toplarsak mühendislik pratikleri en altta, üstüne agile principles dediğimiz agile delivery metodolojisi, üstüne continuous integration, continuous delivery ya da DevOps diye geçen bacak, daha da üstünde lean startup ya da lean enterprise dediğimiz bir bacak geliyor. Anca öyle olunabilir. Yoksa hiçbir zaman lean olamayacaksınız alttakileri yapmadan.
Peki bunlar çok, yani hani çok büyük değişiklikler. Yani hani işte 20 senedir aynı şekilde belli bir pratikte yazılım geliştiren bir atıyorum bankaya gittiğin zaman bunları ortaya koyduğun zaman nasıl bir tepki oluyor? Yani insanlar çünkü tabii, hani
bu burada işlemez,
rezistans
diyor.
Oluyordur.
Evet. Bu burada işlemez diyor ilk söylediği şey.
Bizim kültürümüze uygun değil. Biz farklıyız.
Biz zaten ecaliz diyen çok oluyor. Ha, o da var. Ben zaten daha önce de yapmıştım diyen oluyor. Çünkü şey gibi net bir tanımı olmadığı için hani agile sonuçta belli prensipleri olan bir yaklaşım aslında. Ve size bir toolkit vermiyor. A'yı yap, A'dan sonra B'yi yap. Bunun çıktısı bu doküman olacak. Sonra bu prosese girecek gibi bir şey vermiyor. Dolayısıyla free form. Siz vezir de olabilirsiniz, rezil de olabilirsiniz. Dolayısıyla takımınızı o anlamda yaklaşımınıza çok bağlı. Büyük değişimler yönetsel desteğe ihtiyacı var. Çok net, yani o tartışmasız. Dolayısıyla bizim yaptığımız projelerde hep üst yönetimden dan diye gelmek kastetmiyorum ama ara yöneticiler, üst yöneticiler, onlarla işte bazıları haftalık, iki haftalık, bazıları üç aylık gibi seanslarla hep onları güncelliyor. İşte bu oldu, bunu yaptık, şimdi bunu yaptık, şimdi buraya gidiyoruz, bu arıza var, burada yardım etmeniz lazım. Yine aslında yapılan en önemli şey görünürlük. Birileri bir şeyler yapıyor, bu birileri 5 kişi de olabilir, 5000 kişi de olabilir. Ama günün sonucunda ne çıkıyor? Hangi metriklere bakacağız? Metrik kelimesi de çok tehlikeli bir kelime. Genelde metrik eşittir utilizasyon gibi görünüyor. Adam makine başında kaç saat harcadı, kaç satır kod yazdı. Bunlar olabildiğince hatalı metrikler. Hani yapılıyorsa direkt reddedebilirsiniz yani. Niye? Çünkü değer üretmeyle hiçbir alakası yok. Ben daha çok yaptığım ürün daha çok insan tarafından kullanılıyor mu? Daha hızlı yapıyor muyum? Yaptığım architecture daha hızlı cevap veriyor mu? Daha çok insanı sistem kaldırabiliyor mu? Kullanıcım daha mutlu mu? Beni daha mı çok tercih ediyor gibi daha böyle hani metrikleri doğru tanımlamak çok çok kıymetli ve o da biraz sanat işi yani.
Orada tabii yani bizim de mesela yaşadığımız challenge'lardan bir tanesi. Şimdi o değeri biz en alttaki seviyeye kadar indirebilmek istiyoruz bu metriklerle. Yani ne demek istiyorum? İşte takımlara veya ekiplere bu metrikleri yansıttığımız zaman aynen dediğin gibi işte utilization metrikleri değil de işte atıyorum conversion, retention, acquisition falan gibi hani bizim şirketin hedefleri veya işte biz NPS kullanıyoruz. O ne demek? Müşterinin ürünü beğenip beğenmemesinin aslında bir sinyali olarak. Şimdi o güzel, aslında değeri bağlıyor ama şöyle bir zorluğu da var. Şimdi o acquisition'ı, NPS'i, o high level metriği etkileyen tonlarca parametre var.
Aynen.
Şimdi o parametrelerden bir tanesi ürün. Biz ürün ekibi olarak konuştuğumuz için kendi tarafımızdan bakıyoruz tabii. Ama bunun işin içinde desteği, satışı, pazarlaması vesaire vesaire tonlarca şey var. İşte dış satış, iç satış vesaire gibi farklı farklı şeyleri var.
Marketin kendi durumu var.
Aynen. Piyasanın durumu var. Şimdi öyle bir durumda da o zaman okey süper. Bu metrikler bizim bir hani göstergemiz olsun ve bizim nereye gitmek istediğimizi gösteren bir şey olsun ve bize nasıl iş yapıyoruzu gösterse ama diğer tarafta farklı parametreler de etkiliyor. O zaman onu, o karmaşıklığı mesela daha iyi yönetmek için bir şeyin olabilir mi?
Genel ilk yapılan şey daha çok metrik koymak oluyor. O da hata oluyor yine. Benim daha önce çalıştığım Emre Kurttepe'yle biz bir dönem yakın çalışmıştık MyNet'te. O derdi tek bir metrik var bana. Bakmak istediğin tek bir metrik var. Niye çok metrik oldukça kafa karışıyor? Niye? Daha çok metriği etkileyen daha çok parametre var. Bazıları iyi. O zaman korelasyonlar sapıtıyor. Kafalar tamamen karışıyor. Dolayısıyla metrik orada bir tane olursa, atıyorum mutluluksa, daha çok işlem getirmekse ve aralar belli goller atabiliyorsanız aslında siz doğru yerde gidiyorsunuz. Yoksa siz metriği tuttunuz diye kimse şampanya patlatmayacak. Tutamadınız diye de kimse karalar bağlamayacak. Tam tersine hiç metriksiz olmak. Metrik yok. Nereye gidiyorum? Koşmalı mıyım? Yavaşlamalı mıyım? Doğru yerde miyim? Pivot mu etmeliyim? Buraya bastırmalı mıyım? En ufak fikriniz yok. Dolayısıyla metriklere olması gerekenden fazla değer vermemek. Hani bir gözünüz oradayken asıl işinizi yapmak, ben buradaki önereceğim şey olur.
Orada bence kritik bir şey söyledin. Metrikten sonra ara gollar dedin galiba.
Evet.
Onlar belki de işin rengini değiştiren şey.
Evet, mesela kendi sizin örnek diyelim, oyun işi yapıyorum. Yeni oyun açtım. Dedim ki ilk zaten 3 ay içinde şekil bulacak. Ama işte 3 aydan sonra artık şey yapacağım. Oyunu kendi salımına bırakacağım. Eğer 30 günlük retention'ı X değerinin altındaysa bu oyun demek ki iş yapmıyor. İşte paid customer oranı bunun altındaysa demek ki bu olmuyor. Lifetime value'su bu değerin altındaysa zaten bu uzun soluklu değil diye kararları verebileceğiniz checkpointler gibi düşünün aslında onları. Bazı checkpointleriniz olması lazım ki bu kararları verebilin. Lean Startup, Eric Ries kitabı okumuş olmayanlar için kesinlikle okumaları gereken bir kitap. Özellikle kendi girişimcilik yapanlar için. Hatta kendi girişimini yapıp batıran arkadaşların keşke bu kitap o zamanlar olsaydı diye ahvaç çek yaptı, karalar bağladığı bir kitaptır. Şiddetle öneririm. O çok daha detaylı. Orada metriklerin nasıl speküle edilebileceği, nasıl metrik seçileceği, nasıl geliştirme yapılacağı, nasıl pivot edileceği, marketi nasıl gibi birçok şey aslında anlatıyor. Dolayısıyla Lean Startup başucu kitaplarından biri olabilir.
Bir şu piramit konusunda yani söylediğine göre hani aslında en altta engineering practice'ler var. Onun üzerinde agile principles var. Ben bunu evet, nedense hep tersini düşünmüştüm. Yani hani niye? Çünkü hani sonuçta değer üretmekse mesela işte TDD vesaire falan filan diye düşündüğün zaman pair programming bunlar aslında hani o ürettiğin değere doğrudan katkı veren bir şey değilmiş gibi geliyordu bana şimdiye kadar aslına bakarsan. Yani o niye hani engineering practices'ı siz en altta görüyorsun?
Bir motor var ve motorun çarkları var. Çarkı yapmadan motoru yapabilir misin?
Yapamazsın.
Engineering practices'ler aslında o çarklar yani. Çarkları düzgün bir şekilde koymalı. Araları da iyi bir şekilde yağlamalısın. Yani yağlama kısmı da biraz ecale denk geliyor. Nasıl daha iyi ileteceğim, nasıl senkron olacağım, nasıl doğru motoru üreteceğim, doğru zamanda üreteceğim, nasıl feedback toplayacağım gibi bir seans aslında. Ama işin günün sonunda her şey çark yani, o mikro parçaları, küçük parçaları yapabilmeliyiz ki hani o büyük motoru yapabilirim.
Peki burada şeyi sorayım. Mesela hani bir startup yapıyorsan aslında bir an önce hani ürünü ortaya koyup kullanıcının önüne koymalısın ki feedback alabilesin. Ona aynen. göre daha ürünün ne olduğunu, o product market fit'i yakalamamışsın. Şimdi engineering practice'lar açısından baktığın zaman hani işte TDD'miş, işte pair programming'miş, bunlar aslında ne olursa olsun kısa vadede süreyi uzatan şeyler. Evet. Yani senin o product'ı ortaya koymana, en azından prototiplemene bile uzatan durumlar. Tamam. Şimdi siz genelde hep böyle büyük şirketlerle çalışıyorsunuz. Büyük şirketlerdeki durum da çok farklı. Niye? Orada hani yani işte hepsi burada ürün yapıyorsan, mesela bir proje yapıyorsan, o hepsi o çıktığı zaman belki yüz binlerce kişi kullanacak daha ilk günden.
Öyle gidilmemişti ama yine de orada parçalı vardı. Sokağa inilmişti. Daha çıkmadan pilot kullanıcılara gidilmişti. Hı hı. Parçalı launchlar olmuştu. Dolayısıyla Big Bang yapıyorsanız bilin ki büyük bir kumar tamam, oynuyorsunuz. Tamam, okay. Kumar biliyorsunuz.
Tamam, okey. O zaman şöyle sorayım soruyu. Yani sonuçta büyük şirketlerin böyle kaynakları var. Hani zaman olarak da, para olarak da, ve bu hata yapıldığı zaman bu hatayı yani bir şekilde kompanse edecek kaynakları var. Buna karşılık startuplarda böyle bir şey yok. Hani şans yok. Hani bu açıdan baktığın zaman sence hala yani o engineering practice'lar en altta mı olmalı, yoksa başka bir şey mi?
Eğer şöyle, siz fikrinize inanıyorsanız ve ürünün iyi fit edeceğini düşünüyorsanız, engineering practice'lere attığınız temeller, yani inşaatın temelleri size hız ve kalite sağlayacak. Niye? Çünkü en çok ne sıkıntısı yaşanıyor? Testler aylarca sürüyor. Yapılan ürünler hatalı çıkıyor. Bir geliştirme diğerini bozuyor. Birden çok insan işin içine girdiğinde kodlar eziliyor. Dolayısıyla sizin zaten o 101 dersinizi yapmak zorundasınız hızlanmak için. Şimdi buradaki ürününüze güveniyorsanız bu olmazsa olmaz. Soru şu işte şayet ben daha ürünümü tutup tutmayacağını bilmiyorum. Bu kadar zaman harcamalı mıyım? O zaman da prototip yapacaksınız. Varmış gibi özellikleri. Evet, dirty kod yazabilirsiniz. Yani atıyorum
scale'i hiç düşünme mesela.
Yani. Hiç scale'i düşünme. Architecture'a takılma. İşte servisleri gidip veri tabanından çekmene gerek yok. Mock'la servisleri, o sana öyleymiş gibi göstersin. Bir an önce o prototipi çık göster ki geri al. Yani hani bizim biraz önce verdiğim bir hafta içinde hem firmayı tanı, hem ürünü tanı, hem ürünü wireframe yap, hem tasarım yap, hem de üstüne prototip yap dediğimiz o 5 gün içinde veri tabanı bağlantısı yoktu ki. Her şey mock servislerde. Ama bakan evet ben bunu istiyorum. Yani, yok ya burası olmamış diyebiliyordu. Dolayısıyla ikisinin yaklaşımı birbirinden çok farklı. Eğer siz production ready bir şey yapacaksanız engineering practices'ler lazım. Orada da şöyle bir şey var. Ona değinmek bence faydalı. Kitabı okuyarak olan bir şey değil. Gerçekten hani girip deneyimlemek gerekiyor. Genelde de böyle cabbar, çok istekli kişiler girdikten bir süre sonra falan diye yamuluyorlar yani. Çünkü geri dönüşlerini almak o anlamda hani daha uzun soluklu bir şey. Software craftsmanship dediğimiz hani usta çırak ilişkileri bu anlamda çok önemli. Takımlarınız içinde bu şekilde kişilerin en az bir tane olması kıymetli ki onlara abilik yapsın. Bu böyle olacak şu. Ama emreder şekilde değil. Birlikte aktif geliştirirken abilik yapsın. Bunlar çok kıymetli. Çünkü genelde şöyle bir yapı olmuştu. Yazılım gelişimi o kadar basitleştirelim ki sokaktan aldığımız adamı koyalım. Yani bir nevi maymunu koysak çalışsın, eşek bağlasak yapsın falan. Çok tehlikeli. Niye? Çünkü bu iş bir sanat işi. Ve yapılan işi gerçekten hani o işi isteyen, o işi yapmak isteyen ve yetkin insanların yapabiliyor olması. Yani software craftsmanship o anlamda çok kıymetli.
Bu arada bu soruyu sordum da yani hani paraşüt ilk kurulduğu günden beri bu hani engineering practice'lere kökünden bağlı bir şirket yani. Çünkü hani aynen dediğin gibi aslında sonuçta uzun vadeli bir ürün yapıyorsunuz. Life cycle çok uzun olan bir ürün yapıyorsunuz. Hani birinci günden bunu düzenli bir şekilde yapmazsanız hani belli bir noktada abi her şey birbirine karıştı, biz bunu rewrite yapalım falan noktasına geliyorsunuz ki kısa vadede pahalı olmasına karşın uzun vadede kesinlikle daha efektif ve daha ucuza, ya ucuz tabii çok yanlış bir kavram belki de, çok daha şey sağlıklı bir halde büyütebiliyorsunuz ürünü.
Çok net, gün içinde kaç tane release yapıyorsunuz? Mesela DevOps raporuna okumak o anlamda faydalı. Hani şirketiniz ne kadar agile sorusunun cevap ları çok basit yani. Günde kaç defa release yapıyorsunuz? Bir tane downtime'de bir sorun yaşadınız, ciddi problem. Ne kadar hızlı bir şekilde geri dönüş yapabiliyorsunuz? Çok temel birkaç pratik yani. Eğer onları yapamıyorsanız zaten gruplarda bellisiniz. Belli bir gruba giriyorsunuz. Söylemler çok kolay, yapmak inanılmaz zor. O yüzden de içeride hani sizin takımınıza ne güzel kişiler var ki alıp onu götürmüşler yani. Onu inanan insanların olması çok önemli.
Şeyi ne önerirsin? Yani şimdi sizin çalıştığınız, siz geldi bir proje için giriyorsunuz. O projeyi çıkardıktan sonra bazen devam ediyorsunuz, bazen devam etmiyorsunuz. Şimdi startup tarafında daha hani startup demeyeyim de yani hani aslında herhangi bir şirket. Siz gittiniz diyelim mesela oradan veya hiç sizle çalışmadılar bile. Bunu oturtmak istiyorlar. Bu düzeni oturtmak istiyorlar. Yalnız burada işte iki farklı dinamik var. Belki de daha fazla dinamikler vardır da bir tanesi yeni ürün çıkarma. Yani geliştirme, ürünü geliştirme. Bir de diğer tarafta aslında günlük operasyon diyeyim ama işte support, müşteriden gelen işte destek talepleri, günlük olan şeyler vesaire onların da devam etmesi gerekiyor. Bunlar birbirlerinden çok daha farklı dinamikleri olan şeyler. Bu ikisini aynı anda yönetmenin ecel yöntemi nedir? Veya sen neyi önerirsin?
Dünyaları çok farklı. Çünkü o support verenler hep böyle çok yoğun olduklarını söylese bazı dönemlerde idle kalabilirler yani. Dolayısıyla takımları ayrıştırmak benim için burada ilk aklıma gelen şeylerden biri. Çünkü iş yapış şekilleri de farklı. Biri de daha planlı gidiyor. Diğerleri anlık çat çat çat çat gidebilecek şekilde gidiyor. Dolayısıyla takımları ve hani streamleri ayırmak o anlamda bayağı mantıklı. Keza şeyi önerebilirim. Spotify'ın bir tane videosu var. Kesin izlenmiştir. Hani nasıl kurgulanıyor takımlar, nasıl bir arada çalışıyorlar gibi. Biraz o anlamda hani onlardan da feyiz alınabilir. Ama temelde hani streamlere bölmek orada ilk benim aklıma gelen şeylerden biri. Temelde şöyle bir durum var. İşe alırken arkadaşların farklı takımlarda çalışacaklarının kabul etmeleri çok önemli. Yani ben sadece bunu yaparım. Ben sadece burada çalışırım. Ben bunu hayatta dokunmam. Ben atıyorum. Ben iOS developer'ım. Android yazmam. Bizim genelde önerdiğimiz şey full stack developer dediğimiz hani böyle hani TT diye de geçer. Hani hem birden çok yetkinli olur hem teknolojik olarak yetkindir. Dolayısıyla meraklı olan kişiler o anlamda kıymetli ki onlar bilsinler yeri zamanı geldiğinde support da yapacak. Niye? Çünkü onun geliştirdiği üründeki uğraşmadığı ve salladığı bir özellik aylar sonra support'un önüne bela olarak geliyor yani. O yüzden o rotasyonları yapabilmeleri çok önemli. Başta da buna tamam demezlerse o kişiler değişmiyor yani. Ben bu takım için geldim. Dolayısıyla ben önemli görüyorum onu. Rotasyona geliyor aslında bileyim.
Şeyle konuşmak istiyorum aslında. Yani ekosistemde şey duyuyoruz. İşte insanlar yurt dışına gidiyor. İnsan kalmıyor ekosistemde. İşte kaliteli insan yok vesaire filan falan gibi bir şey de oluyor insanların konuştuğu. Bunu aslında çevirip özellikle hani sizin de bu konuda her pazarda düşünceniz bu Türkiye'ye özel bir şey değil. Aslında öyle bir şey yok. Aslında kaliteli insan her yerde var. Bunu çıkarmanın yöntemi olmalı dediğiniz bir düşünce var. Ondan bahsedebilir misin?
Aslında şöyle bakabiliriz ona. Üniversiteden ilk mezun olduğunuzda hani bu şey vardı ya hep deneyimli eleman ararlar. Üniversiteden mezun oldum. Nerede deneyim kazanacağım? Stajın iyi geçsin. Stajyerlerin ne yaptıklarını biliyoruz yani.
Rapor imzalatayım.
Benim stajyerlerimi hep ben çok çalıştırmıştım ama. Patron olanlar var. Biz olamadık. Onlar patron oldu. Aslında bu sadece ilk mezuniyetle alakalı değil bence. Eğer siz bir gün işe gittiğinizde iş boş geçtiğini düşünüyorsanız, ne kendinize ne firmanıza bir fayda sağlamadıysanız muhtemelen uzun vadeli köreliyorsunuz yani. Köreldiğiniz için de sizin doğru yerde çalışma, daha güçlü, iyi takımlarda çalışma şansınız azalacak. Yurt dışı çok mu farklı? Hayır, Türkiye'deki gibi aslında. İnanılmaz bürokratik, inanılmaz proses odaklı firmalar var. Ama bir o kadar da hızlı olanlar var. Yurt dışının faydasını ürünü fikri tutturduğunda bir anda çok hızlı scale edebiliyor. Dünyaya yayabiliyor. Türkiye'de önce marka büyüyecek bir değer kazanacak ki yurt dışına gidebilsin. Gidebileceğin marketlerde Türkiye Cumhuriyetler ya da MENA bölgesi gibi olabiliyor. Dolayısıyla aslında kısıtlı bir markette zorlanıyor. Ben geliştiriciden ziyade kurumlar açısından bakarsak bizim müşterilerimiz biz aslında üçe bölmüştük. Before transformation dediğimiz aslında digital transform, digital disruption dediğimizden daha farkında olmayan bir kitle. Yani ben böyle yaptım işte gidiyorum mainframe'de de hayatım güzel devam gittiği yere kadar gitsin diyen bir kesim. Bir tanesi transformation'la devam eden. Ya işte ben cloud'a taşıdım şimdi transform oldum. Bir tane proje yaptım şimdi dönüştüm. Ay işte boardlarımı yaptım şimdi ecel miyim diyen böyle arafta kalan kitle. Çünkü birilerinin elinden tutması gerekiyor. Bir de beyond transformation dediğimiz artık kendisi zaten ürün geliştiren, kendisi marketi koklayan, ona göre ürünlerini geliştiren işte Netflix, Amazon burada çok güzel örnekler aslında. Kendisi bir şekilde ilerleyen grup. Dolayısıyla aslında üçe bölüyoruz. Türkiye'de büyük bir kesim şu anda ikide bocalıyor yani. Ben işte dönüşmeliyim, bir şeyler geliyor, ne yapacağım bilmiyorum. Herkes data diyor, ben datayı nasıl kullanacağım, işte rapor alıyorum gün sonu bu yeter mi falan. Tam bir kafa karmaşası var. O kafa karmaşasını çözmek gerekiyor ve bu noktada tabii birçok insana güzel iş fırsatları doğuyor. Çünkü bilmediği için bildiğini düşünen insanlar burada bayağı iyi işler yapıyor aslında. Dolayısıyla hani çalışılan noktalarda gerçekten hayatımız daha iyi mi? Çalışanlar daha mutlu mu? Aldığınız geri dönüşler daha olumlu diye bakıyor olmak lazım. Ama bence dünyalar arası çok bir fark yok yani her yerde benzer. Çünkü her bir şirket kendi içinde bir entity ve kendi içinde bakmak lazım. Onları hani ülkeler ya da dünya bazına çıkardığımız ya da galaksi düzeyine getirdiğimizde iş karışıyor.
Yani ben şunu anlıyorum aslında senin dediğinden. Özellikle ThoughtWorks zaten 40 küsur ofiste her türlü kültürü görmüş, her farklı aşamalarda şirketleri görmüş bir şirket olarak aslında şunu söyleyebiliyorsunuz yani. İçerideki insanların kalitesinde hiçbir şekilde bir problem yok. Aslında herhangi bir, daha doğrusu kaliteli insanları alıp doğru sisteme oturtursan o zaman o iş yapar. Yani o sistem çalışır. Aynen. Yani aslında orada bizim sistemi, kültürü, prensipleri vesaire hani hangi kelime daha uygunsa onu oturtmamız gerekiyor.
Mesela ben örnek vereyim. ThoughtWorks'ün ülkeler arasındaki iş yapış şekli de farklı. Yani yönetim tarzı da farklı. Ofisler arası da farklı. Birbirinden tamamen farklılar. Niye? Çünkü market farklı, müşteri farklı, çalışan farklı. Öyle olduğunda hepsi birbirinden farklı. Herkes de kendini entitisinden sorumlu. Hani ThoughtWorks'e tek bir marka olarak baksanız bile aslında yanlış. Manchester ofisi farklı davranıyor, Londra ofisi farklı davranıyor, İstanbul ofisi farklı davranıyor. Dolayısıyla bu şey gibi hani herkes kendisi işini en iyi bilen insanlar. Yöneticiler mesela. Genelde Türkiye'de yapılan şey yöneticiler niye var? Micromanagement yapıyorlar. Hayır, yanlış. Yönetici takımın kapasitesini maksimum kullanabilmesi için ortamı sağlamaktan sorumlu. Yani blocker varsa çözecek. Adam eksiyse doğru adamı bulacak. İçeride problem varsa adamı çözecek. Yatırım ihtiyacı varsa gidecek. Dışarıdan adam atıyorum danışmanlık desteği de bulacak. Satın alması varsa yapacak. Dolayısıyla yönetimin asıl yapması gereken şey doğru insanları toplayıp sonra önünden çekilmek. Şimdi ben bunu söyleyince tabii söz benimmiş gibi oluyor. Aslında söz benim değil. Netflix'in şimdi Amazon'da galiba eski Vice President'ı Adrian Cockfront'un sözü aslında. Biz hani Netflix'e çalışan herkes harika mı? Hayır, Netflix'e çalışanlar da sizin bizim gibi aslında. Ama onlar bir şeyleri farklı yapmak istiyorlar, değişmek istiyorlar. Adrian işte bir gün bir ortamda denk geldiğinde şey muhabbeti oluyor işte bunu bir tane financial service'deki bir tane CTO diyor ki sizde çalışanlar harika muhteşem adamlarla çalışıyorsun ama yok diyor bunlar eskiden senin çalışanındı. Ben Netflix olarak yeni kurdum hepsini senden aldım aslında diyor. Ama onlar da oradaki herkesi almıyor. Yine oradaki belli kişileri, belli mindsetleri aslında alıyor.
Olay yani aslında doğru insanları alıp doğru sistemle bir araya getirmek.
Evet, bence yönetim hani bize bir yazılım sanat işi dedik ya, bence yönetim de bir sanat işi ama o doğru takımı kurma işi.
Sonuçta evet, evet. Yani beraber çalıştığın insan yani o insanlarla evet. Çalışmak da kolay değil tabii ama evet. O, yani o insan yönetme evet bir sanat. Aynen. Bence.
Ya bu arada aklıma geldi hani biraz alakası gelecek ama Agile olmak çok böyle hani büyülü bir kelime gibi görünüyor. Aslında yanlış. Çok gündelik hayatın içinde var. Mesela evinizi taşıyorsanız, taşıyıcı geç geldiyse siz orada bir karar verip hemen adapte olmanız lazım. Dışarıda yağmur yağdı, çıkarken şemsiyenizi almanız lazım. Benim şu geçenlerde bir inşaat mühendisi arkadaşla konuşuyordum. Mesela bir şey anlatıyoruz. Yıllık bütçeleme yapmayın, incremental funding yapın. Küçük küçük küçük küçük yapın. İnşaat mühendisi arkadaşla konuşuyoruz, bana şeyi anlattı. Abi de Karadenizli müteahhitler işi çözmüş. Adam projeyi aldığında cebinde aslında hiç parası yok. Projeyi aldıktan sonra çevresinden küçük küçük paralar topluyor. Bir tane bloğu çıkıyor. Satıyor, onun parası da ikinciyi çıkıyor. Satıyor, onu çıkıyor. Aslında incremental funding aslında. Bizim hani olayları çok büyütmeye de gerek yok. Eğer hızlı adapte olabiliyorsa ve probleme dair bir şeyi çözebiliyorsan aslında ecaisin. Ama bu hani proses çizerek olacak bir şey değil. Orada teknoloji de kullanmak lazım. Organizasyonu da dahil etmek lazım.
Bir de bir haberim var galiba paylaşmak istediğim. İstersen onu da ya aslında ben sana bırakayım.
Şöyle bir şey var. Thoughtworks Türkiye'de bir değişiklik var. Thoughtworks Türkiye operasyonlarını sonlandırıyor. Önümüzdeki dönemde Thoughtworks Türkiye ofisi olmayacak. Mevcut müşterilerimizden de projelerimizi belli bir noktaya getirerek ayrıldık. Yani bu konuyla ilgili üzgünüz tabii ki. Çünkü hani özellikle ikinci pillar dediğimiz hani Türk ekonomisine, Türk sosyal yazılım geliştirme komitesine vereceğimiz desteği bizzat burada yapamıyor olduğumuz için üzgünüz. Ama globalden gelen bu kararda bir yerde saygılıyız.
Ama zaten sen ayrılmıyorsun Thoughtworks'tan. Thoughtworks'e devam ediyorsun. Londra'ya geçiyorsun hatta.
Evet doğru. Bundan sonra Londra ofisinde çalışacağım.
Yani aslında programlar o P2 devam edecek. Yani sen yine buraya geleceksin ve...
Tabii ki.
Çünkü ikinci podcast'i çekeceğiz belki.
Aynen tabii ki. Yani eğer bakalım kaç it alacağına bağlı, yorumlara bağlı.
Adım dataya bakmak dedik, lazım. İterasyon dedik, adım adım dedik.
Ya aslında oradaki genel şeyi de ben biraz bahsedeyim. Şimdi Türkiye ile ilgili çok siyasi konuşmalar geçiyor. Globaldeki mainstream medya bayağı sıkıntılı yani Türkiye ile ilgili. Ama hani bu kararın arkası siyasi değil aslında. Thoughtworks geçtiğimiz dönemde İngiliz bir yatırım şirketi tarafından satın alındı. Dolayısıyla Thoughtworks'un da kendi challenge'ları var. Ne gibi? Her sene %20 büyüme gibi hedefleri var. Bu noktada da hızlı scale edebilecek, yani hızlı büyüyebilecek marketlere gitmesi gerekiyor. Türkiye'deki mevcuttaki scale etme hızıyla Hindistan ya da UK ya da Almanya'daki scale etme hızı aynı değil. Dolayısıyla alınmış bir hani odaklanma kararı. Bir nevi hani hepsi diyoruz ya, üründe feature'ları çıkaracaksınız, prioritize edeceksiniz. Cool. Türkiye marketi evet şu anda deprioritize edilmiş durumda.
Tabii çevik bir şekilde buradan çıkma kararı aldınız ama bu demek değildir ki burada kalmayacaksınız. Daha doğrusu burada tabii bir daha gelmeyeceksiniz. Yine çevik bir şekilde gireceksiniz.
Aynen, geliriz. Aynen.
Tamam. Yani bir üründe yaptığınız şeyi şirket seviyesinde de yapıyorsunuz aslında.
Organizasyonel çeviklik dediğimiz konuya denk geliyor aslında. Aynen.
Süper. Güvencim abi çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Bilgileri paylaştın, deneyimlerini paylaştın. Thoughtworks'un mantığı, prensiplerini paylaştın bizle. Dinleyenlere de çok teşekkür ederiz. Umarım bizim için olduğu kadar sizin için de çok faydalı bir bölüm olmuştur. Gitmeden önce son bir Gümlet Medya'nın diğer podcastlerini de bahsetmek istiyorum. Gümlet Medya'nın ana podcast'i Girişimci Muhabbet'ini zaten biliyorsunuzdur. Barış Samican ve Turan'ın sunduğu girişimcilik ve teknoloji üzerine konuştukları, muhabbet ettikleri bir podcast. Haftalık olarak çıkıyor. Yollarda TV, Koray ve Arman'ın sunduğu yine teknoloji üzerine konuştukları bir podcast ve aynı zamanda YouTube kanalları da var. Bir de oyun imalatıyla, oyun üretimiyle alakalı serbest oyun imalatı adında bir podcast de var Gümlet Medya'nın. Oyun sektörüyle alakalı olanların da dinlemesini tavsiye ettiğimiz bir podcast. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki bölümde tekrardan görüşmek üzere.